billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün bizlerde gelenek halinde olan hatim indirme geleneği ile alakalı ders yapacağız. Dersi bu şekilde yapmamızın sebebi 15 Temmuz hadisesinin seneyi devriyesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir takım hazırlıklar içerisine girmesidir. Geçmişte kötü olaylar oldu. Tabii ki olur. Yani bu gayet normaldir. Ama bunları canlı tutmanın bir anlamı yok. Yani insanlar çok kötü şeyler yapmış olabilirler. Bizim örneğimiz devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Burada birkaç kere tekrarladık ama 1000 kere de tekrarlansa yine az. Onun örnekliği son derece önemlidir. Resulullah'ı Mekke'de öldürmeye kalktılar biliyorsunuz. Müslümanlara orayı idare ettiler, yaşanmaz hale getirdiler. Onlar da önce Habeşistan'a sonra Medine'ye göç etmek zorunda kaldılar. Resulullah'ın da yaşama imkanı tamamen ortadan kalkmasından sonra Medine'ye gittiğini hep biliyoruz. Medine'ye giderken de 3 gün Taif tarafında Sevr mağarasında saklanmıştır. Yani Mekkelilerin hiç ihtimal veremeyecekleri bir tarafa geçmiştir. Çünkü Taif tarafı Medine'nin tam zıttı olan bir taraftır. Her giden Medine'ye gidiyor. Onun da Medine'ye gideceğini düşündükleri için Resulullah tam tersi bir işlem yaparak orada saklanmış ve gitmiş. Şimdi Müslümanlara hayatı dar eden bu müşriklerin aleyhinde Medine'de Müslümanlardan hiçbirinin ağzından tek kelime duyamazsınız. Ey Ebu Cehil, ey Ebu Süfyan, ey Ebu Leheb, ey şu, ey bu, geleceğiz sana göstereceğiz falan. Hayır. Çünkü düşmanlıkları körüklemenin hiçbir anlamı yok. Şurada bir yara varsa oynarsanız yara kangren olur. Ama oynamazsanız, üzerini sürekli kapatırsanız yara iyileşir. Kangren olan yaranın size hiçbir faydası olmaz. Şimdi mesela Fussilet suresinde Allah-u Teala bize şöyle bir emir veriyor. İdfa billeti hiye ahsen. Kaçıncı ayetti?
34.
Ha, 34. Ha. Ha, tamam. Ha, şöyle diyor. Ve la testevil hasenetu ve lesseyye. İyilikle kötülük bir olmaz. İnsanlar kötü davranabilir ama bizim kötü davranmamız doğru değil. Çünkü biz insanlara örnek olması gereken bir topluluğuz. Çünkü Allah-u Teala Ali İmran suresinde 103 olabilir. Bir bak bakalım. Diyor ki kuntum hayru umme. Siz en hayırlı topluluksunuz. 110. ayet öyle mi? Tamam 110. Kuntum hayru umme. Uhricet dinnas. İnsanlar için çıkarılmış. Yani tüm insanlara, yeryüzünde ne kadar insan varsa tüm insanlara karşı en hayırlı topluluk olarak Cenab-ı Hak bizi vasıflandırıyor. Peki ne yaparız ya Rabbi? Te'murune bil maruf. Marufu insanlara emredersiniz. O maruf da Kur'an'da olandır. Ve tenhevne anil münker. İnsanları çirkin şeylerden de uzaklaştırırsınız. Ve tu'minune billah. Ve Allah'a inanır güvenirsiniz. Yani Allah ne demiş? Tamam. Ama demezsiniz. Ama dediğiniz an inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz demektir. Allah'ı var ve bir kabul etmek Allah'a inanmak değildir. Allah'a güvenmektir Allah'a inanmak. Allah ne diyorsa o doğrudur dediğiniz zaman inanırsınız. Sonra diyor ki وَلَوْ اَمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Keşke şu ehli kitap da inansaydı. Yani ehli kitap dediği Tevrat'ı biliyor, İncil'i biliyor, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu biliyor. Onlar da güvenseydi. Pekala biliyor da hesaplarına gelmiyor. اَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onların hayrını olurdu. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ Onlardan inananları var elbette. Ama وَاَكْفَرُهُمْ fasikun. Çoğusu yoldan çıkmıştır. İşte bizim de yoldan çıkanlardan olmamamız lazım. Ben müminim. Allah ne diyorsa o. Hayırlı topluluksak biz şöyle yapacağız. Diyor ki Allah Fussilet suresinin 34. ayetinde وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَسْسَيَّةِ Kötülükle iyilik birbirine eşit değildir. Efendim o bana kötülük yaptı, ben niye yapmayayım? Şey yapma kardeşim. Bize emri şu. İdfa billeti ahsen. Sen o kişinin sana yaptığı kötülüğü en güzeliyle sav. Peki fe izellezî beyneke ve beynehu adâvetun keennehu veliyyun hamîm. O zaman aranda düşmanlık olan kişiyi sıcak bir dost gibi bulursun. Sana karşı ciddi bir dostlukta bulunur. Şimdi az önceki olayı devam ettirelim. Müslümanlar Medine'ye gelmişler. Daha 1,5 yıl geçmeden Mekkeliler orduyla Medine'ye geliyorlar. Ve Bedir'de Müslümanlarla karşılaşılıyor. Müslümanların savaşacak halleri yok. Yani şu anda Suriye'den gelen göçmenleri düşünün. Onların kendi aralarında hadi Suriye'den gelen bir başka orduyla savaşmak zorunda kaldıklarını düşünün. Ne yapabilirler? Ya da şöyle, bugün işte Filistin'de, Filistin halkıyla Filistin devleti arasında, İsrail devleti arasında yaşanan bir savaş var. Yani bir var, çok ciddi bir dengesizlik var arada. Mekke'den Medine'ye göç ettirmeleri yetmiyor ve geliyorlar. Peki geldikten sonra Allah'ın yardımıyla Müslümanlar galip geliyor. Allah-u Teala onlara ne emrediyor? Muhammed Suresi 4. ayette ne diyor? Evet. Ve izâ lekîtumul lezîne keferû. Ki bu sure bu olaydan önce inmiştir. Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman, savaşı açan onlar, bizimkiler değil. Adamlar ta kalkmışlar Mekke'den, gelmişler Bedir'e kadar. فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Seni öldürmeye geliyor. فَدَرْبَ الْرِكَبْ Yapacağınız şey onların boyunlarını vurmak. Buyur beyefendi nereye vurmak istersin diye boynumu böyle mi çevireyim, böyle mi çevireyim diyecek halin yok ya. Tamam. حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ Onları etkisiz hale getirinceye kadar bunu devam edeceksiniz. فَشُدُّ الْوَتَاقُ O zaman da bağı sıkı tutun. Yani esiri, esir alın. Şeddül vetak esir alma manasına da geliyor Arap dilinde. Esir alın. Peki ondan sonra ne yapacağız ya Rabbi esirleri? Gelenekte esirler tamamen şeye kalmış. Yöneticinin keyfine kalmış. İsterse onların savaşanlarını öldürür. İsterse köle ve cariye yapar. İsterse Müslüman esirlerle değiştirir. Ama bu ayette anlatılanlar yok. Şimdi biz bugün Türkiye'de gerçekten ben şahsen artık İslam aleminin yeniden diriliş günlerini yaşadığına inanıyorum. Ve bunun bütün emarelerinde görüyorum. Tüm dünyada görüyorum şahsen. Türkiye'de daha yoğun. Dolayısıyla biz Resulullah'ın Medine'sini canlandırmak zorundayız. Peki o zaman ne yapacaksınız? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً Yapacağınız iki şey. Gelen esirler. Ya karşılıklı ya karşılıksız serbest bırakacaksınız. Peki O zamana kadar ve yut'imûne at'âme alâ hubbihi, İnsan suresinde var ya. Ve yut'imûne at'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîra. Yani çok sevdiği bir yiyecek yetime, miskine ve esire yediriyor. Yani o esiri öyle karın tokluğunda ölmeyecekmiş gibi değil. Sen sevdiğin yiyeceği ona yedireceksin. Şimdi bu ayette belirtildiği gibi onlar seni öldürmeye geliyor. Esir almışsın. Ne der şimdi bunlar bizi kıyma yaparlar şimdi der değil mi? Başka bir şey aklına gelir mi? Öyle değil. Esir alıyorsun. Onu sevdiğin yiyecekler. Ve onlara sıkıntı vermiyorsun. Götürdükten sonra da esir kampı yok. Evlere dağıtıyor. Bu da Nur suresinin 58. ayetinde Allahü Teala tarafından gayet güzel bir şekilde anlatılıyor.
Hocam zaten devamında la nuridu minkum cezaen ve la şükura dediği için köle olmadıkları belli oluyor.
Devamında da
karşılık istemiyor çünkü.
Li vecillah diyor zaten.
Evet. Tabii.
İnsan suresi 8 ve 9. ayetler.
İnsan suresi 8 ve 9. ayetler. Bu sene nerede inmiş?
Mekke suresi değil mi?
Ben Mekke biliyorum ama.
Mekke'de veya Medine'de nazil olduğuna tamam, dair.
Doğru olabilir. Yani Medine'de de inmiş olabilir. Onun için ben şüphelendim. Çünkü ifade Medine'de inmiş ya da Mekke Medine. Çünkü aynı hukuku ortaya koyuyor o. Kaçın sayfa orada?
578.
Tamam. Şimdi diyor ki bak. Şimdi Muhammed suresiyle beraber inmiş surelerden yani çok yakın inmiş olabilir. Bak innema nut'imukum li vecihillah diyor. Allah rızası için sizden şey yapıyor. Belki bunun karşılığı la nuridu minkum cezaen ve la şükura. Sizden bir karşılık istemiyorum. Beyler karnınızı doyurduk. Hadi şunu yapın, bunu yapın değil. Esirlik yok, kölelik yok çünkü. Teşekkür de istemiyorum diyeceksin. Şimdi böyle bir kişi bakın esire teşekkür de beklemiyorum diyor. Ve bu o şeyde iyi oldu oradan şey yapmış olmam ben çünkü Mekke'de bu ayete baktığım zaman Medine'de inmiş gibi gözüküyor. O zaman Mekke şey, ihtilaf olması çok güzel. Yani Muhammed suresiyle aynı dönemde inmiş olması gerekiyor. Bedir Savaşı'ndan önce inmiş olması gerekiyor. Çünkü bu hükmü uyguladılar Bedir'de. Şimdi alıyorsunuz esir. Bu adamlar bizi şimdi doğrar. Çünkü Mekke'de bunları öldürmeye yaşama hakkı vermedik. Bütün mallarına, mülklerine el koyduk. Medine'ye geldiler. Medine'de müsaade etmedik. Şimdi ordu da getirdik. Ne yaparlar? Ne yapmazlar ki? Peki o zaman İşte bu şey de diyor ki Allahü Teala Muhammed suresinde orada şey çok önemli bir husus var orada. Hatta tada'al harbu evzaraha. Yani bunları karşılıklı ya da karşılıksız olarak serbest bırakın. Ondan önce fe imma mennen ba'd ve imma fidaen dedikten sonra hatta tada'al harbu evzaraha diyor. O esirleri karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakın. Hapse atmayacaksınız. Hadi siz gidin. Hanginiz suç işlediniz değil. Siz Mekke'de bize ne yapmıştınız? Asla sorgulamayacaksınız. Niye gelip bizi öldürmeye? O da yok. Buyurun gidin. Çünkü esas olan o insanların zihnindeki düşmanlığı öldürmektir. Efendim 15 Temmuz'un seneyi devriyesi. İyi mi kötü mü? Bana göre iyi değil. Çünkü o düşmanlıkların hatırlanmasıdır. Bunlar unutulması gereken şeylerdir. Ya biz Müslümanca davranmak zorundayız. Esas olan o insanların zihnindeki düşmanlığı öldürmektir. Yani tedavi etmektir o insanları. Ve o insanları kazanmaktır. Ben mesela hep şunu düşünürüm şeyde ne derece doğru onu ve tarihi olarak tespit etmiş falan değilim. Mesela şeyin Muaviye'nin kardeşleri öldürülmüştü değil mi şeyde? Uhud'da Öyle hatırlıyorum yani şimdi. O, amcası. Neyse orada bir şeyler de şu anda tam şey yapmıyorum da bir de yani şey bu onların mesela Muaviye'nin düşmanlığının daha sonra yeniden nüksetmesinde acaba bunların etkisi var mı? O kadar Resulullah'ın o kadar iyilik yapmasına rağmen. Çünkü bazen hastalıklar nükseder ya. Onun gibi bir şey. Yani bu tabii tarihçilerin ortaya koyacağı bir şeydir. Şimdi bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrine uydu. Bedir esirlerinin tamamı serbest bırakıldı. Bir büyük bir bölümü karşılıksız, bir kısmı da karşılıklı ama hepsi gitti memleketlerine. Gidinceye kadar da çok güzel bir şey muamele gördüler. Evlerde beslendiler. Evin küçük çocuğu gibi muamele gördüler. Yani sevgi gördüler. Peki işte Uhud'a geldiler, Hendek'e geldiler. Resulullah Mekke'yi fethettiği zaman hiç kimseye en küçük bir şey yapmadı. Ve Mekke'de en küçük bir olay olmaması için de gereken bütün tedbirleri aldı. Dolayısıyla mesela hiçbir zaman siz şey yani Medine'de Resulullah Mekkelilerin düşmanlıklarını hatırlatacak hiçbir tek bir cümle söylememiştir. Ashab da söylememiştir. Efendim Bedir'in sene-i devriyesi yapılmamıştır. Uhud'un sene-i devriyesi olmamıştır. Hendek'in sene-i devriyesi, Mekke fethinin sene-i devriyesi olmamıştır.
Orada şehitlerin anılması vesaire gibi bir şeyler.
Şehitlerin anılması diye bir şey yok.
Sela okunması.
Şehitlerin anılması diye bir şey olmaz zaten. Allah-u Teala şehitlere gereken ikramı fazlasıyla yapıyor. Dolayısıyla bizim kötülüklere değil, iyiliklere odaklanmamız lazım. İnsanları şeyde yani bir Arapların bir sözü vardır. Onun Türkçe karşılığı da vardı ya. El insan abidul ihsan. İnsan iyiliğin kölesi olur. Türkçede de bunun bir karşılığı vardı. Yani iyilik eden kişilerin çok etkili olacağına bir dair bir şey vardı ama şu anda aklıma gelmedi. Gerçekten yani insan
hatta bu konuda bir şiir var hocam. Ahsen ila nasi tastabid kulubuhum fe talama istabada el insana ihsanu.
Diyor ki insanlara iyilik yap ki diyor onların kalplerini sen kendine esir alasın diyor. İyi davrandığın sürece onların gönülleri sana boyun eğer. Evet. Evet şimdi hani şöyle bir söz var. Kötülüğe kötülük her kişinin işi, kötülüğe iyilik er kişinin işidir diye bir söz var. Er kişinin işidir. Dolayısıyla bizim bunları yapma mecburiyetimiz var. Çünkü insanlar muhalif bir yapıda yaratılmıştır. Siz ne kadar ne yaparsanız yapın, ne kadar iyi davranırsanız davranın, insanların kötülüklerine engel olamazsınız. Yaparlar. O zaman biz iyilik yaparak o insanların gönüllerini kazanmak zorundayız. İşte şimdi bu dersi yapmamızın sebebi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı bir karardı. Onu bir okuyabilir misin?
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bir takım uygulamalar gerçekleştirecek önümüzdeki hafta. Bu kapsamda bütün cami ve Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim en az bir kez hatim edilecek. Bir. İkincisi, 13 Temmuz Cuma günü Cuma namazı öncesinde merkez camilerde şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim ziyafeti programları yapılacak. Ayrıca diğer cami ve mescitlerde şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacak. Ruha Kur'an okuma. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 15 Temmuz konulu Cuma hutbesi Türkiye genelindeki camilerde ve mescitlerde okunacak. Turistlerin ziyaret ettiği camilerde Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde Cuma hutbesi İngilizce, Almanca ve Arapça okunacak.
Mesele bitti.
Evet, bu şekilde hocam.
Yani burada
90 bin camide eş zamanlı sela okunacak bir de o var.
Bir de sala meselesi. Evet. Şimdi salatü selam okunacak, hatim okunacak, bilmem ne. Ya gerçekten yani şimdi topyekün Müslümanlar olarak burada şunu söyleyeyim bakın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı topluma bakarsanız, yani bir devlet diye ayrı bir varlık yok. Bunu kafamıza iyice yerleştirelim. Hiçbir şeyi yöneticilerden beklemeyeceğiz. Beklemememiz lazım. Mesela içinizde devletle hiç tokalaşan oldu mu? Oturup bir bardak çay içtiniz mi devletle? Devletin hiç namaz kıldığını gördünüz mü? Oruç tuttuğunu gördünüz mü? Devletin ölüp de ahirette tekrar dirilip Cenab-ı Hak hesap vermesi diye bir şey var mı? O zaman devletin en başındaki ile en alttaki kişi elindeki nimetlerle orantılı olarak Allah'a karşı sorumludur. Biz sorumluluğu bir başkasına atamayız. Kendimiz yatıp da başkasından bir şey bekleyemeyiz. Dolayısıyla bu, yani bugün Cumhurbaşkanı ne kadar devletin adamıysa ben de o kadar devletin adamı, siz de öylesiniz. Çünkü hep bu burada huzur ve güven olmazsa hepimiz ondan en büyük ölçüde rahatsız oluruz. Dolayısıyla bu huzur ve güven oluşması için her insan resmi görevli falan, zaten bu resmi görevli kavramının da derhal yöneticimizden kalkması lazım. Bu 19. asrın bize şey yaptığı sıkıntılardandır. Tamam, kalkması lazım. İki, hapishane kavramının tamamen ortadan kalkması lazım. İnsanoğlunun hürriyeti olmazsa olmazdır. Hiç kimseyi hapisle cezalandırma diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de de yoktur. Resulullah'ın uygulamasında da yoktur. Bir Yusuf Aleyhisselam'ın hapsi var, o da şey değil. Firavun'un yapmış olduğu şeydir o. Mısır firavunlarından birisinin yaptığı, kurallarına göre yapılan bir cezalandırmadır. Bir kere biz olmak zorundayız. Dolayısıyla hep birlikte her Müslüman asla başkasından beklemeden şu Resulullah'ın Medine'sinin şartlarına dönmemiz lazım. Resulullah Medine'sinde salatü selam var mıydı? Allahü Teala bize emrediyor. İnna Allah ve melekete yusallun ale nebi. Allah baksın, şimdi şöyle beni bir dinleyin bakın. Şimdi şöyle bir cevap verin. Siz cevap verin. Sizden istiyorum cevapları. Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Allah salat eder, melekleri salat eder. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ahzab 56 mıydı?
56.
Ey müminler, ona salat edin ve ona selam edin. Tam bir tam bir selametle selam edin. Neyse, onun açıklamasını biraz sonra yapacağız. Şimdi bu ayet okunduğu zaman, mesela şeyde, camilerde okunuyor değil mi? Bugün Diyanet'in camilerinde. Tabii her şeyden önce düzeltilmesi gereken bu cami görevlileridir. Gerçekten, yani hakikaten cami bunların kontrolünde olmadığı için, yani Allah rızası için camiye gidiyoruz. Eğer o din görevlilerinin yaptıklarını göz önüne alırsak bu camilerin yanına bile yaklaşmamak gerekir. Öyle bir şeyler yapıyorlar ki sanki kendilerinin reklam merkezi. Gerçi onlar da farkında değiller ne yaptıklarını. Bir gelenek oluşmuş. Şimdi size bak şey yapayım. Mesela burada izleyiciler sizi görüyor. İnna Allahu melaikete yusallun alen nebi. Ya da şimdi sen Arapsın. Hadi Türkler anlamıyor. Araplar nasıl cevap veriyor onu bilmiyorum. Sen de sana soruyorum. Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimu teslima dendikten sonra bunun karşılığında Araplar ne yapıyor?
Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.
Bunu söylüyorlar. Bak Allah diyor ki Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Siz de salat edin. Dendiği zaman Allahümme salli demek ne demektir?
Allah'ım sen salat
et. Ya Rabbi salat, sen salat et bu nebi. Ya ben zaten yapıyorum diyor Allah.
Yapmayı almıyorum diyor. Ben almayayım sen.
Kalsın. Ya bu emrin cevabının böyle olma ihtimali var mı?
Ya bu çok saçma bir şey hocam. Saçmalı Allah bunu yapıyor. Sen insan diyor, sen ya Allah bunu yapmaya devam et. Ben bunu yapmak istemiyorum.
Ya benim işim var. Şimdi benim büyük oğlum daha küçük şey yapıyor. Daha yeni yeni konuşmaya başlamış. Orada yanında bir şey var. Oğlum şunu bana ver. Baba benim işim var sen al dedi. Sen ver dedi. Şey sen al onun şunu getir. Ya bir gör de şey yapıyor. Aynen onun gibi. Hiç unutmam onun o konuşmasını. Daha yeni konuşmaya başlamış. Şimdi şimdi biz de ne yapıyoruz? Allah-u Teala bize diyor ki Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Ey müminler siz de salat edin. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi benim işim var sen salat et. Ben büyük oğlumun daha yeni konuşmaya başladığı zaman söylediği gibi. O normal. Çünkü daha yeni yeni cümleleri kullanmaya başlamış. Peki hadi Türkler için de anladık da Araplar için. Mesela ben Mekke'de de Medine'de de bunu çok görmüşümdür.
Ya, hocam mesela Arap bu Türk olmak değil. Mesela salat ne demek? Arap hocalar bile bilmiyorlar. Kur'an'daki salat ne demek? Fiil şeklinde
ya
ne demek?
Ya onu bilmese bile Allah sana salat et diye emrediyor. Diyorsun ki ya Rabbi sen salat et. Ya böyle bir akıl olur mu? Böyle bir mantık olur mu?
Zaten aklımızı çalıştırmadığımız için kötü bir durumdayız.
Yani gerçekten yani bu akıl işi mi ya? Ben burada diyorum ki ya bak ben diyorum işte Fatih'e bir bardak su verdim. Vedat sen de ver diyorum. Tamam diyor hocam sen ver Fatih'e su. Ya ben verdim diyorum ya. Allah salat eder. Ne demek Allah salat eder?
Ya hocam.
Şimdi salatü selam okunacakmış camilerde. Nedir yani Allah aşkına ne yani bu nereden çıkarıyorsunuz bunu ya? Nedir salat ne demek? Sen bir Arap olarak bir anlatmayın.
Şimdi salat kelimesi Arapçada salaya kokundan gelir. Salaya ne demek? Salaya bir şeyi sürekli yapmak ve bırakmamak. Yani sürekli yaptığın şey herhangi bir şey ona salat denir. Namaz olursa olur. Dua olursa olur. İş olursa olur. Sürekli yaptığın şey herhangi bir şey ona salat denir. Kur'an'da salat isim şeklinde geldiği zaman akimus salat gibi namazını kıl demek.
Çünkü şey yapayım da bak mesela sürekli arkasında durmak ve bırakmama manasındadır. Mülazemet değil mi? Arapçada salatın manası o. Bir Müslümanın hiç bırakmayacağı tek ibadet hangisidir? Namaz değil mi? İkincisi var mı? Yok. Onun için adı salattır. Bakın her gün belli vakitlerde asla terk edilemeyecek olan olduğundan dolayı adına salat deniyor. Ama orada ikame kelimesiyle birlikte oluyor. O salatı ikame et diyor. Evet.
Fiil şeklinde geçtiği zaman Kur'an'da farklı anlam alabiliyor. Mesela o fiille beraber harf-i cer ala gelirse destek verin anlamına gelir. Ne gibi mesela Ahzab suresi 56. ayette Allahu Teala diyor: "İnna Allaha ve melekatehu yusalluna ale'n-nebi." Allah ve melekleri bu nebiye salat ederler. Salat ederler ne demek? Ey ya eyyuhellezina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey inanmış kimseler ona siz de salat edin ve tam teslim olun. Salat edin ne demek burada ayette? Salla ala Kur'an'da geçtiği yerde demek ona destek olun, ona yardımcı olun.
Bizde ne der? Bugün gelenekte ne derler?
Gelenekte Allahu Teala
rahmet eder ona.
Rahmet eder. Siz de dua edin bunun için. Şimdi genelde namaz, salat ile dua arasındaki pek çok fark görünmüyor fıkıh ya da tefsir kitaplarında. Yani namaz zikir edildiği zaman sanki duadan bahsediyorsun. Halbuki namaz, salat başka şey, dua başka bir şey. Salla ala şeklinde Kur'an'da.
Yani zaten tefsirler, mealler çok felaket. Bugün işte arkadaşlarımızın ısrarlı şeyleri üzerine bundan sonra yeni cumartesi derslerinde bir yeni bir şekil düşündük. Neydi o?
Kur'an'ın başına gelenler.
Kur'an'ın başına gelenler. Yani bu tefsirler, bu mealler, bu gelenek, bu Kur'an'ı ne hale getirmiş. İnşallah onunla ilgili cumartesi derslerini bir süre yapacağız. Çünkü bugün Türkiye'de hani İslam'a bir yöneliş var, bir sorgulama var. Sorgulayanlar bu tür şeylere girdikleri zaman apışıp kalıyorlar. Cevap veremeyince bazıları tarihselci oluyor, bazıları efendim başka şey oluyor, bazıları da ateist oluyor. Evet, devam et.
Hocam, Ahzab suresi yeni. Ondan sonraki hemen gelen ayet, 57. ayet, Allah-u Teala diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا Allah'ı ve elçisine incitenleri Allah dünyada da ahirette de dişler, onlara alçaklatıcı bir azap hazırlar.
Allah'a nasıl eziyet edilir?
Bu ayetten ne anlıyoruz? Hı. Ondan önceki ayet, demek ki Resulullah'a eziyet etmeyenler ve ona destek verenler. Demek salatın anlamı bu yani.
Yani Allah eziyet, yani Allah, yani Allah'ı eziyet kelimesinin Türkçe karşılığı değil de yani Allah'ın razı olmadığı sözler söylemektir. Yani Allah'ın hoşlanmadığı sözler söylemektir o. Yani bunu söyleyenler Cenab-ı Hak dışlar. Mesela İblis'e ne dedi Allah? Niye secde etmedin dediği zaman ne demişti? Ben daha hayırlıyım. Allah böyle bir cevap mı bekliyordu? Hemen dışladı. İşte Resulullah'a karşı da böyle yani laf cambazlığı yaparak ona şey yapmış olur. O zaman Resulullah'a salat ne demek olur?
Resulullah'a
Nebiye diyor. Nebiye. Resul değil. O Resul'e eziyet. Resul'e eziyet yani Allah'ın kitabıyla oynamak olur. Ayetlere kendi kafasına göre anlam vermek olur. Allah onları zaten dışlar. Ama Nebi'ye destek vermek gerekir. Nebi hayatta değilse ne yapacağız? Peki şu anda Nebi'ye nasıl destek vereceksiniz?
Bıraktığı mesaja destek olmamız lazım.
Bak ne diyor? Bak bugün ne deniyor? Allahümme salli ala Muhammed. Ya Rabbi Muhammed'e diye. Muhammed yok kardeşim. Öldü Muhammed ya. Muhammed öldü. Siz ne konuşuyorsunuz? Allah-u Teala demiyor mu Ali İmran 144'te? Ve ma Muhammedun illa Rasul kad halet min kabli Rasul. Muhammed sadece Rasuldür. Ondan önce de çok Rasuller geldi. Yani bu kitabı getirdi, tamam. Tebliğ etti, işi bitti. Efe imma tevgutilen galaptum ala akabikum. Ölür ya da öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Öldü. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun diyor. Sen de öleceksin onlar da. Peki şimdi sen nasıl Muhammed'e salat ediyorsun? Sonra Allah-u Teala sadece Muhammed Aleyhisselam mı salat, ona mı salat ediyor Allah?
Aslında tüm müminler...
Niye? Bak mesela aynı surenin 43. ayetinde ne diyor? Aynı ki, huvellezî yusalli aleykum ve melâiketuhu. Bak, o ve melekleri size salat eder diyor. Öbür ayetinde diyor, inna Allah ve melekâte yusallûne alel nebî. Allah ve melekleri bu nebiye salat eder. Peki bize salat eder ne demek? Doğru davranış yaparsak bize destek verir demektir.
Zaten hocam yuhricikum minaz zulümati ilen nur diyerek yani yapılan şeyin fiili bir şey oldu. Tabii, şunu yapsın.
Eylem yapacaksın. Yani. Karanlıktan aydınlığa çıkmak. Şimdi bütün bu anlamlar unutuluyor. Biz şeyde camilerde sala okunuyormuş. Ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Hiç Resulullah'ın döneminde böyle bir şey oldu mu? Onun için tekrar Resulullah'ın Medine'sine dönmek zorundayız ya. Ya kardeşim, o Nebi'nin gittiği yoldan gideceksin. O zaman Allah sana destek vereceğini zaten burada söylüyor. Çıkıyorlar, ne diyorlar? Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Destek sen, peki nasıl sen Allah Resulüne destek veriyorsun? Hani? Senin bu yaptığın işi yapmış mı hayatında Resulullah? Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Tamam, Allah'ın sevdiği bir kişi şüphesiz. Başka ne diyorlar? Es-salatu vesselamu aleyke ya
Seyyidel
evvelin vel ahir. Öncekilerin ve sonrakilerin seyyidi. Ya sen, siz Allah aşkına siz hangi dinin mensubusunuz ya?
Halbuki Allah la nufarriku beyne ahadin min rusulihi diyor. Tabii. Kur'an'da.
Hayır, ben az önce okuduğumuz ayette ve ma Muhammedun illa Rasul kad halet min kabli Rusul diyor. Muhammed sadece Rasul, ondan önce de çok Rasuller geldi. Ya bu son Rasuldür. Hatemen Nebiyyindir. Bitmiştir. Yok efendim, bunlar tutarlar. Şeyde Adem daha toprak ve çamur ne derler? Su ile toprak arasındayken Muhammed Allah'ın elçisiydi. Oho, Allah'ın bilmediği şeyleri öğretiyorlar ona. Haşa. Ya kardeşim, seyyidel evvelin vel ahirin ne demektir?
Yani Allah'tan sonra hemen gelen insan.
Ya bu çok çok kötü bir şey ya. Ve bunu hakikaten ben böyle çıldırıyorum ya. Yani bu ne biçim bir şey ya? Bir de salat okuyacaklarmış. Diyanet İşleri Başkanlığı. Ya bak, ey Diyanet yetkilileri, sizden buna bir cevap bekliyorum. Karşınızdaki çocuk değil. Sizden önce, siz daha piyasada yokken biz bu konularda en tepede olan kişilerdik. Karşınızda çocuk yok. Bana salat konusunda bir cevap verin bakayım. Hadi bekliyorum sizden. Öyle kulaklarınızı tıkamak yok. Namaz vakitleri gibi bunun da üstüne oturmayın. Evet, tekrar ediyorum Diyanet yetkilileri. Salat konusunda cevap bekliyorum sizden. Elbette ki bir gün Cenab-ı Hak bunun hesabını size soracak, gücü bana verecek. Ölmeden verecek. Bak buna ben inanıyorum, çünkü Allahü Teala kitabında bunu söylüyor. Bunun hesabını size bu dünyada da soracağız Allah'ın izniyle. Öyle körleri, sağırları oynamak ne demektir? Cevabını verin bakayım. Buradan canlı yayında size sesleniyorum. Evet. Bana diyorlar niye sinirleniyorsun? Ya Allah'ın kitabına yapılan bu şeylere nasıl ben alkış mı tutacağım? Evet.
Hocam yeni Tevbe suresinde 103. ayette salla ala şeklinde bir ayet var. Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Onlar
ve salli aleyhim.
Ha, ve salli aleyhim. Yani burada Resulullah'a bir emir var. Mallarından sadaka al, böylece onları arındırmış ve geliştirilmiş olursun. Onlara sürekli destek ol. Salli aleyhim, onlara sürekli destek ol. Senin desteğin onları rahatlatır.
Ama bu genel senin verdiğin meal var mı ki bugün? Dua et onlara diyor. Hem de onlara dediği kişi de müşrikler, biraz önce anlatıyor, münafıklar.
Evet.
Allah Allah.
Ya buradaki salli aleyhim neyse oradaki Ahzab suresinde 56. ayet de aynı.
Onlara destek ver. Resulullah'a da veriyor. Sen bu müminlere destek ver diyor. Evet, şimdi bir kere orada bir salatü selam meselesi vardı. Şimdi bakın, görüyorsunuz. Tekrar ediyorum. Aklı başındaki herkes bunun yanlışlığını anlayacaktır. Şimdi şu Diyanet'in mealinden okuyayım. Bakalım ki bunun karşılığı ne olabilir? Yani bir Türk olarak alim olmaya gerek yok. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin. Dendiği zaman bunun karşılığı ya Rabbi sen salat et olur mu? He? Nasıl olsa millet Arapça bilmiyor. Evet. Ama Araplar bunu nasıl yapıyor? İnanılır gibi değil gerçekten. Neyse. Peki bir başka ne vardı orada?
Hocam bir diğer şeyde hatim okunması, işte bu hafta içerisinde her Kur'an kursunda ve camide en az bir hatim indirilecek. Böyle bir madde de var hocam.
Hatim indirilecek. Hatim indirme ne demek? Şimdi halk arasında hatim dendiği zaman Kur'an-ı Kerim okunacak. Dinleyeceksiniz. Ve oradan sevap kazanacaksınız ama ne dediğini anlamayacaksınız.
Şimdi yani. Bunu bir de şöyle şey yapmışlar. Hafta boyunca vaazlarda ve yerel medya organlarında şehitlik, milli irade ve dini değerlere sahip çıkmanın önemi üzerine konuşmalar yapıyoruz. Ama işte dini değerler dediğimiz şey o demek ki hatim indirme, salat yani getirme.
Hangi ayette hatim indir diye var?
Hocam genelde hatim konusunun kaynağı olarak sünnet gösteriliyor.
Ha, bir oku bakalım.
Bununla ilgili olarak da mesela tabii hatim denince Kur'an'ın başından sonuna kadar okumak olarak algılanıyor. Bu başından sonra okuma fiili de özellikle Arap olmayan bölgelerde anlamasan da okumak. Yani Kur'an'ın lafzını başından sonuna kadar anlamasan da telaffuz etmeye hatim deniliyor.
Müslüman sanki mesela. Araplar anlayarak mı okuyor az önce, bak. Yani şey yapma ya. Yani Allah haksızlık etme yani. Allah ve Resulü salat eder, siz de salat edin deyince ya Rabbi sen salat et, bizim işimiz gücümüz var. Ya Araplar da bunu yapıyor ya.
Ancak kaynaklarda hatim indirmeye delil olarak getirilen hadislere bakıldığı zaman bu şekilde bir okumanın hatim sayılmayacağını bizzat Resulullah kendisi söylüyor. Yani bu şekilde lafzı sadece telaffuz edip bitirip metni baştan sona kadar bunun hatim sayılmayacağı, hatim kavramı kapsamına giremeyeceğini Resulullah söylüyor. Bunu da nasıl söylüyor? Diyor ki ne kadar sürede hatim bitirelim diye Resulullah'a sahabeler soruyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Yani bunun bir hızı var mı, yavaşlığı var mı, nasıl okuyalım diye. Allah Resulü de diyor ki 3 günden daha az bir zamanda okumayın diyor. Çünkü 3 günden daha az bir zamanda okuyan kişi ne dediğini anlamamış olur. Bu da şu
okumak ne dediğini anlamak
bu şey. Bu da bu hadis de bütün bu hatim olayını sünnet olduğunu delil getirilen kaynaklarda yer alıyor. Zaten Kütüb-ü Sitte içerisindeki İbn Mace olsun, Tirmizi olsun, Ebu Davud olsun, Ahmet bin Hanbel olsun bütün hadis kaynaklarında bu hadis var. Hatim olayının tamamen Kur'an'ı anlamakla ilişkili bir şey olduğunu Allah Resulü kendisi söylüyor. Ve anlaşılmadığı takdirde bunun makbul olmayacağını da söylüyor. O yüzden de belli bir süreden daha az sürede bunu yapmayın diyor. Çünkü anlamamış olursunuz, hiçbir anlamı da olmaz diyor.
O hatimin değil, okumanın anlamayla ilişkisini de göstermiş oluyor. Yani anlamıyorsanız okumuş olmazsınız ki diyor.
Evet.
Şeyde, hadiste.
Dolayısıyla bugün yapılan işte sadece lafzı telaffuz ederek hatim etme konusunun hatim sayılmayacağı.
Ya zaten
kendi hatim, kaynaklarından
hatim
belli.
İlk önemli olan okuduğunuzu anlamaktır ya. Ya Resulullah mesela deseniz ki hayatında kaç hatim yapmıştır? Bir tane derseniz. O Mekke'de başladı. Vefat edinceye kadar yani. Çünkü zaten vefatından 3 ay olsun. Önce kadar son ayet inmişti. Evet.
Yine bu hatim konusunun sünnet olduğuna dair delillerden bazıları işte Buhari'de, Müslim'de vesaire geçen bir hadis var. Meşhur bir hadis. Hazreti Nebi'nin Cebrail'le her yıl Ramazan ayında o zamana kadar nazil olan ayetleri karşılıklı olarak mukabele ettiklerine dair rivayet. Bu da hatim indirmenin yani Kur'an'ı baştan sona okumanın Resulullah'ın bir sünneti olduğuna dair delil olarak gösteriliyor dinde.
Ya o Resulullah'ın sünneti olamaz ki çünkü ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? Necm suresinde Estağfirullah وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْكُوَى diyor. Şimdi عَلَّمَهُ bunu ona öğretti. Kim? شَدِيدُ الْكُوَى o güçlü olan. Yani Cebrail aleyhisselam öğretti. Çünkü Cebrail aleyhisselam ta ilk nebiden son nebiye kadar aynı kitapları getiriyor. Dolayısıyla bunu çok iyi bilen, ondan dolayı Allah'ın ruhul emin diyor yani. Güvenilir bilgi sahibi olan kişi, melek öğretiyor. Öğretmenin bir yöntemi tabii ki mukabele karşılıklı olarak olacak. Bu son derece normaldir. Bu bir öğretme yöntemidir. Peki bizde yapılan mukabele Kur'an öğretme yöntemi mi? Hani bunu şey yapıp, hani eğer tamam buna sünnet diyorsanız deyin. O zaman alın insanları karşınıza, Kur'an-ı Kerim'in manasını öğretmeye çalışın. Cebrail Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Sonra Cebrail Aleyhisselam hem kitabı hem hikmeti öğretmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu öğretin karşılıklı tamam, millet öğrensin.
Hocam Müslümanlar bugün ne zannediyorlar? Kur'an okuduğumuz zaman sevap alıyoruz. Anlamak, anlamamak bir dertleri yok yani.
Tamam da delili ne?
Delili yok.
Bakınca sevap aldığını düşünüyorum.
Yani Allah Kur'an hayat kitabı diye indirdi bize, biz öyle şey sevap kazanma için kullanıyoruz.
Başka var mı söyleyeceğin?
Hocam sünnet olduğuna dair başka rivayetler de delil getiriliyor. Şimdi o rivayetlerin hepsini tek tek şey yapmak istemiyorum.
Gerek
zaten
yok.
Benzer şeyler. Tamam. Bir şey söylemek istiyorum. Allah Resulü sahabeler arasında birisini yetkilendireceği zaman, görev vereceği zaman genelde o sahabenin Kur'an'ı ne kadar bildiğine bakarmış.
Çok önemli bu.
Mesela Tebük seferinde Malik bin Neccaroğulları'nın sancağını Zeyd bin Sabit'e verirken ona neden verdiğini şöyle açıklıyor. Diyor ki Zeyd Kur'an'ı çok iyi bildiği için ben bu sancağı ona veriyorum diyor. Yani Allah Resulü Kur'an'ı çok okuyup okumadığına bakmıyor. Ne kadar bilip bilmediğine bakıyor. Dolayısıyla bilip bilmemek önemli olan. Yani Kur'an'ı öğrenmiş misin? Yani okurken anlamak, ondan bir bilgi alabilmek önemli. Yani sünnete bakıldığı zaman gerçek sünnet bu. Yoksa okumadan
sadece lafızı tekrar etmek sünnet değil kesinlikle, zaten sünnete aykırı tam tersine.
Tabii ki aykırı olan, yani esas bak ne diyor Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için, yine şeyde Ali İmran'da birçok yerde var da, لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ, Allah bu müminlere kesin ikramda bulunmuştur. Niye? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ, kendi işlerinden bir elçi çıkardı onlar. Peki? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِ اللّٰهِ, ayatihi, Allah'ın ayetlerini ona tilavet eder. Evet, tilavet anlatacak mıydın? Bak, tilavet eder. Tilavet ne? Mesela bugün tilavet dendiği zaman ne anlaşılıyor?
Okuma. Kur'an ziyafeti.
Kur'an ziyafeti. Yani sesi ne kadar güzel, harfleri nasıl telaffuz etti. Ya öyle mi dat çıkarılır falan filan. Ya ayna bak bu, Allah'ın seversin. Ya tamam kardeşim de Allah ne istiyor senden yani. Ondan sonra ve yüzekkihim değil mi? Evet. Onları geliştiriyor. Ve yuallimuhumu kitabe vel hikme, onlara kitap ve hikmeti. Yani hem Kur'an'ı öğretiyor, bak talim, öğretiyor, anlamadan okumuyor. Sadece Kur'an'ı öğretmiyor, hikmeti, Kur'an'dan nasıl çözüm üretileceğini de öğretiyor. Zaten bu hikmet tümüyle kaybolmuş. Bugün hikmeti doğru anlatan bir tane tefsir, bir tane usul kitabı, bir tane kitap bulamazsınız. Allah'tan ki Kur'an-ı Kerim kendisi anlatmış da, onları ortaya çıkarmak nasip oldu, hamdolsun. Şimdi يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, her ne kadar bundan önce açıkça yanlış bir yolda olsalar bile, o yanlış yoldan doğru yola gelmeleri, hatim okumak, bugünkü manada hatim okumak bile mi? İstediğin kadar 1000 tane oku, 100.000 tane oku. Geçen de bir Diyanet görevlisi 100.000 tane hatim okuyacağız diyordu televizyonda. 1.000.000 tane oku, ne olacak ki? Hiçbir şey anlamadıktan sonra bir manası yok ki. Evet. Peki o zaman tilavetle kıraatın farkı ne? Onu bir şey yapalım. Evet, ya, ne demek kıraat ve tilavet ne demek?
Şimdi bizde de, Türkçemizde de yerleşmiş iki kelime bunlar. Kıraat ve tilavet. Hatta Kur'an okuma yerine, işte eğer bir törensel bir şey düzenleniyorsa, bir etkinlik düzenleniyorsa ve insanlara hitaben bir okuma yapılacaksa, Kur'an tilaveti, Kur'an kıraati veya Kur'an ziyafeti gibi bir takım söylemler kullanılıyor. Buradan anlaşılan, yani bugün sıradan vatandaşlarımızın anlayacağı şu, hepimizin anladığı şu, demek ki burada Kur'an okunacak ama Arapça bir şekilde seslendirilecek. Bizim dilimiz, ana dilimiz Arapça olmadığı için ve bu yapılacak faaliyetten hiçbir şey anlamadığımız için buna acaba okuma denir mi? Evet, biz kıraat veya tilavet diyoruz ama Allah kıraat ve tilaveti nasıl tanımlıyor? Kıraat ve tilavetin geçtiği yerlerde, ayetlerde bizim anladığımız şekilde okunandan bir şey anlamama durumu nedir? Onu görmeye çalışalım. Bir kere Rabbimiz kıraat et şeklinde emir verdiği ayetlerden en çok bilineni, hepimizin bildiği gibi ilk inen ayetler, ikra ifadesi var. İkra bismi rabbikellezî halak. Yani burada oku, yani kıraat et derken Allah herhangi bir metinden değil, yarattığı ayetlerden bahsediyor.
Sen daha mı iyi biliyorsun Allah'ın seversen? Ne demişti Cebrail Resulullah'a oku dediği zaman?
Ben okuma bilmem.
Yani ne yapmış oluyor?
Ma'ene bir kâhı.
Şimdi Cebrail böyle mi yaptı? Hişam, ikra. Böyle bir belge göstereceksin ki ben okuma bilmem desin, değil mi? Yani şu şeyi görüyor musunuz? Bak, bizim zihnimizi de nasıl böyle dumura uğratmışlar çocuklukta. Bize hep bunu öğrettiler ya. Oku dedi, sanki bir kağıt uzattı. Ben okuma bilmiyorum ki.
Evet.
Yani bir çocuğa şöyle, ya ben daha okumaya çıkmadım.
Böyle bir şey tabii ki söz konusu
değil. Böyle anlatılıyor.
Bir metin getirdiği vesaire.
Evet.
Sadece bu ayetler geliyor.
Nedir orada okuyacağı nedir? Allah'ın yarattığı ayetleri yarattığı okuyacak.
Hemen zaten yaratılışa vurgu yapıyor.
Yaratılışa vurgu yapıyor.
Devamında. Dolayısıyla kıraatin içerisinde mesela yaratılan ayetleri okumak ve buradan bir şey anlamamak tasavvur edilebilir bir faaliyet olabilir mi? Yani demek ki ikra ya da oku veya kıraat et emri verildiğinde içinde mutlaka anlama var demektir. Zaten hiçbir dilde okuma kelimesi anlamayı kapsamadığı şekliyle düşünülemez. Mesela ben hocam sizin makalenizi okudum dediğimde anladın mı deseniz ben bunu hakaret kabul ederim. Herkes öyle kabul eder. Çünkü okudum diyen kişinin zaten anladım dediği düşünülür.
Güzel bir sözü vardı. Çok hoşuma giderdi. Allah sağlık ve afiyetler nasip etsin. Diyor ki şimdi bir örnek veriyor. Şimdi diyor bir adam hastaneye gidiyor. Doktor ona bir şey veriyor. Reçete veriyor. Diyor ki işte bunu sabah akşam bundan birer kere şey yapacaksın. Kullanacaksın diyor. Nasıl bir kelime kullanıyorsa tabii. O da alıyor reçeteyi. Güzel bir çerçeve yapıyor. Duvarına asıyor. Sabahleyin okuyor. Akşam okuyor. Da diyor ki bir ay sonra da bana bir kontrole gel diyor. Bir ay sonra gidiyor. Ne yaptın dediğimi yaptım mı? Yaptım. Sabah akşam şey yaptım diyor. Bakma hiçbir ilaç almamışsın. Yok ben reçeteyi okudum dedim. Güzel bir çerçeve yaptım, duvara astım, sabahleyin bir kere okudum, akşam bir kere okudum. İçinde ne olduğunu anladığı yok tabii. İşte orada bir takım kelimeler var, nedir bilmiyor. Doktor demişsem ben o hastam önce bir psikiyatriye gittim. Sen kafayı yemişsin ya. Bugün de bizde okuma deyince bu anlaşılıyor ya.
Fakat bu sadece Kur'an için böyle hocam. Başka hiçbir kitap ya da metin için okudum dediğinizde anlamadığınızı söylediğiniz düşünülmez maalesef. Hayır,
anlamadan
Allah'ın kitabı için.
Deseniz herkes tuhaf bakar
deli
size.
Deli olduğunuzu düşünür. Sadece Allah'ın kitabı için maalesef bu yapılıyor. Yine buradan da anlıyoruz ki zaten düşünürsek eğer okuma anlama faaliyetinin anlamak için yapılan bir aracı faaliyet. Tıpkı dinleme gibi. Yani dinledim. Bugün radyoda şu programı dinledim veya şu kişinin bugün Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinledim diyen kişi onu anlamadığını ya da söylenenden hiçbir şey anlamadığını söylüyor olabilir mi? Böyle bir şey düşünülemez. Demek ki dinlemek de tıpkı okumak gibi bir anlama faaliyeti. O yüzden Rabbimiz her iki ifadeyi de kullandığı ayetinde diyor ki وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاِسْتَمِعُوا لَهُ.
Tabii.
Yani Kur'an kıraat edildiğinde onu dinleyin. Peki anlamadığımız şey için dinleme kelimesi kullanılır mı? O halde demek ki kıraat de kullanılamaz.
Tabii,
kıraat edildiğini anlayacaksınız ki onu dinleyesiniz.
Mesela onun için Allah-u Teala kulakları var ama dinlemiyorlar.
Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bugün yapılan Kur'an ziyafeti, tilaveti ya da kıraati dediğimiz şeyler karşısında insanlar oturup orada söyleneni dinliyormuş gibi yapmaları dinleme değildir. Sadece duymadır. Ne dediğini anlamıyorsanız dinlemiş olmazsınız çünkü. Yine Yunus suresinin 94. ayetinde, bu az evvel okuduğum Araf 204. ayetti. Yunus 94. ayette de yine bu kıraat kelimesinin anlamayla ilişkili olduğunu görebiliyoruz. فَاِنْ كُنْتَ ف۪ي شَكِّمْ مِمَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذ۪ينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابِ Eğer sana inzal ettiğimize dair bir ikileme düştüysen buyuruyor Rabbimiz, o zaman bu kitabı min kablik, senden önce okumuş olanlara, kıraat etmiş olanlara sor. Şimdi bu insanlar kıraat etmişler daha önce Allah'ın indirdiği kitabı, anlamamışlarsa git onlara sor denir mi? Demek ki burada da yine kıraat kelimesi anlamadan bağımsız bir eylem değil.
Okuyana soracaksan,
evet, aynen
sorarsın. Öyle. Ama anlamadan okunmayacağı için bile bir sorun
tabii
olmaz.
Ya, dolayısıyla anlama zaten kelimenin içerisinde var. Yine bu kıraat emri, kıraat et emri bizim hesap gününde kitabı okuma emri olarak da geliyor. Mesela ikra kitabek dedikten sonra Rabbimiz İsra 14. ayette kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Bugün hesap verici olarak kendi kendine yetersin buyuruyor. Demek ki o kitabı oku, kıraat et dendiğinde biz içinde yazanı anlayıp ha başıma gelen geldi, ben şimdi artık neler yaptığımı görüyorum diyoruz yani. Bu anlaşılmış
kaçmaya
olduğumuz...
Kaçmaya çalışacak ama kaçamayacak.
Evet. Yine bu şekilde şeyle ilgili öldükten sonrasıyla hesap günüyle ilgili kıraat kelimeleri Hakka suresinde de geçiyor. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابِهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ Deftere sağ eline verilenler şöyle derler. İşte bu. Alın okuyun defterimi. İnni zanentu
yani anlamalar okuyun.
Evet. Yani, alın kıraat edin diyorlar. Tamam. Ama devamında diyorlar ki inni zanentu enni mulakin hisabiye. Ben bununla karşılaşacağımı zaten biliyordum böyle
ben,
bir şey olacak.
Benim bir şey sıkıntım yok.
Bir sıkıntım yok. Defterimde, kitabımda böyle tertemiz bir kitap karşıma çıkacağını biliyordum. Demek ki kıraat etmekle bunu anlamışlar. Yine tabii kıraatle ilgili bu örnekleri artırabiliriz ama tilavete de vakit kalsın diye birkaç ayette o konuda okuyalım. Kur'an'da kıraat ve tilavet kelimeleri her ikisi de okuma manasında çevrilmesine rağmen dilimize aslında farklı anlamlara gelmekte. İşte bunu detaylarını merak edenler Fatih Hocamızın kitabında, usul kitabında ya da işte kök programlarında detaylarını bulabilirler. Ama kabaca şöyle tarif edebiliriz. Kıraat bir ayetleri bir araya toplama, tilavet de bunları karşı tarafa, muhataba düzgün şekilde sıralayarak hükme nasıl varıldığını gösterecek bir şekilde metodik bir biçimde sunulması ya da okunması olarak tarif edilebilir. Fakat tilavette de mesela bugün...
Yani bunu şöyle yapabilirsiniz. Mesela bu hikmete ulaşmak için ne oluyor? İlgili ayetler bir araya getiriliyor. Mesela diyorsun bir hanım diyelim ki türlü yapacak. Neler? İşte etini alacaksın, patatesi, soğanı, şu. Bütün malzemeler şurada. Tamam. Peki önce hangisini kullanacaksın? O da tilavet oluyor.
Evet. Evet. Aynen öyle. Zaten yani bu yüzden...
Hepsini birden şeye doldurursan olmaz.
Bu yüzden
önce
de hocam,
hangisini kullanacaksın?
Tilavet her zaman karşı tarafı sıkıştıran bir okuma şekli. Yani tilavet edildiği zaman adamlar ha yok bunu değiştir diyorlar. Çünkü meseleyi anlıyorlar. Sonuca ulaşabilecek bir
tabii
okuma.
O, bir ayet vardı o konuda.
Okuyacağım şimdi hocam. Tamam. Şimdi Bakara 252. ayette Rabbimiz tilavet kavramını, fiilini kendisine izafe ederek kullanıyor. Tilke ayatullahi netluha aleyke bilhak. Bunlar sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Şimdi burada
yani
biz
peş peşe sıraladığımız.
Evet. Yani biz ama işte şöyle biz şimdi Türkçe'de anlaşılan tilavetle çevirelim şey ayeti. Bunlar sana tilavet ettiğimiz gerçek olarak tilavet ettiğimiz Allah'ın ayetleridir. Şimdi tilavet Kur'an tilaveti bu mu yani? Allah bize işte tecvidle birli bir makamla bu ayetleri mi okuyor? Kendisi fail burada. Böyle bir şey düşünülemez bu ayete bakılınca. Yine ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَك۪يمِ Bunlar sana ayetlerimizden hikmetlerle dolu o zikirden okuduğumuz, okumaktayız, tilavet etmekteyiz bunları buyuruyor Rabbimiz. Yine tilaveti kendisinin yaptığını söylüyor. Demek ki tilavet bizim anladığımız zaman farklı bir şey. Mesela وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ dendiğinde yani sana Zülkarneyn'i soruyorlar dendiğinde Rabbimiz Resulullah'a şöyle dedirtiyor. Kul se'etlu aleykum minhu zikra. Size ondan bir zikir, onunla ilgili doğru bilgi yani bir zikri okuyacağım buyuruyor. Tilavet edeceğim buyuruyor. Şimdi kendilerine sorulan bir soruyu diyor ki Allah şunu tilavet et onlara.
Yani doğru bir bilgi vereceğim.
Doğru bir bilgi vereceğim. Demek ki sorulan soruya karşılık bir şey söylenmesi, bir şey okunması da tilavetle söylendiğine göre bunun anlaşılmadan olması imkansız bir şey. Çünkü soruya cevap veriyorsunuz zaten. Buradan da tilavetin bizim anladığımız gibi bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Yine وَاِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ Yunus 15. Ayette. Ayetlerimiz böyle bir diğerini açıklayacak şekilde, beyineler şeklinde onlara tilavet edilince kâlellezîne lâ yercûne likâena bizimle karşılaşacaklarını ummayanlar i'ti bi Kur'anin gayri hâza ev beddilhu. Bize bundan başka bir toplu ayetler topluluğu bir küme getir veya bunu değiştir diyorlar. Niye? Çünkü tilavet edildiğinde meseleyi anlıyorlar ve işlerine gelmediğini, köşeye sıkıştıklarını görüyorlar. Biz bunu kabul etmeyiz diyorlar. bugün Kur'an tilaveti dediğimiz uygulamada Türkçe'de herhangi bir kabul etmek etmemek ben bunu bilmiyorum diyebilmek mümkün değil yani Türkçedeki kullanımıyla. Anlamak diye bir şey yok çünkü içerisinde. Yine Câsiye suresinin 24-25. Ayetlerinde 25. ayetini okuyalım. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyinâtin mâ kâne hüccetehum illâ en kâlû u'tû bi âbâinâ in kuntum sâdikîn. Onlara ayetlerimiz tilavet edildiğinde sadece şunu söyleyebilirler. Bize o zaman babalarımızı getir, atalarımızı kaldır getir diyorlar. Çünkü niye? Artık söyleyecek bir şeyleri kalmadığın topu taca atıyorlar. Demek ki meseleyi anlamışlar. Tilavet edilmiş kendilerine ve bunlar da onu çok iyi bir şekilde anlamış, kavramışlar. Yine çokça bilinen Kalem suresinden bir başka ayetlerde de var. İza tutla aleyhi ayatuna kale esatirul evvelin. Bunlar zaten eski kitaplarda olan satır satır gördüğümüz şeyler diyorlar kendilerine ayetler tilavet edildiğinde. Niye? Çünkü anlıyorlar ki bu karşılığı veriyorlar.
Zaten Kur'an-ı Kerim öncekileri de tasdik ediyor. Öyle olması çok tabii.
Çok tabii. Dolayısıyla zaten tilavetle bu tasdik ortaya çıkıyor. Yani kısaca söylememiz gerekirse daha pek çok ayet var ama diğer arkadaşlarımıza vakit
peki
kalsın
o şeyde,
diye şey yapmayayım.
Ne diyordu? Sene-i Devriyesi değil mi?
Evet hocam.
Sene-i Devriye meselesi. Bizde biliyorsunuz bir usul vardır. Bir kişi öldüğü zaman önce nesini yaparlar? Yok. Yedisi. Sonra? 40'ı. Sonra? 52'si. Sonra? Sene-i Devriyesi. Şimdi ben bir kere Fatih'e yeni taşınmıştım. Neyse imam öldü de caminin adını da söylemeyeyim de artık şey yapmasın. Bir namaza gittiğim caminin imamı yatsı namazdan sonra dedi ki hocam şu kız taşında önde gelen bir ailenin vefat bir kişinin işte aile büyüğü vefat etmiş ona başsağlığına gidiyor sen de gelir misin? Gittik tabii. Gittik orada adamın bütün günahlarını bağışladılar. Şey yaptılar böyle bir ne diyor devir yaptılar oturdu hocam ben yok yet gitmedim ama şimdi ilk defa şey yaptığım için böyle şaşkın takip ediyorum. Sonra oradan o adamın bütün şeylerini namazlarını paraya çevirdiler, oruçlarını paraya çevirdiler. Şöyle döndürerek şey yaptılar. Affettirdiler neyse kendi kafalarına göre bir günah çıkarma eylemi yaptılar. O şahıs o elindeki paranın bir kısmını orada oturanlara verdi. Bu da ben dedi işte bir Kur'an kursuna bakıyorum oraya vereceğim dedi. Çıkarken bir 50 lira da bana verdi. Bu ne dedim? Hocam adettir dedi. Peki. Aldım 50 lirayı. İki tane kağıt, cüzdanıma koymadım. Cüzdanım kirlenir diye iki tane kağıdın arasına koydum 50 lirayı. Yani o kadar iğrendim ki o paradan. İki tane kağıdın arasına koydum ki cüzdana bulaşmasın. Hemen bir fakire verdim o parayı. Neyse, şimdi 40-52 var. Bunlar İslam'da var mı? Ama Müslümanlarda var. Peki bunun kaynağı ne? Evet, Rüstem Hoca'dan dinleyelim bakalım.
Bismillah.
Şimdi Sene-i Devriye ile şey yapılıyor değil mi?
Evet. Şimdi bu bağlamda şöyle başlamak isterdim. Siz az önce söylediniz, hikmet kaybolunca bütün işler tersine döner. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in hatmini yapmak farklı anlaşılmaya gitmiş. Sonra salat getirmek o kelime de farklı anlaşılmış vesaire. Şimdi bu konularda farklı anlaşılmıştır. Tabii bunların kaynağını inşallah Abdülaziz hocamız daha söyleyecek. Ben şunu belirteyim.
Arkadaşımız o söyleyecek yani. Evet. Abdülaziz Hoca derken beni anlayabilirsiniz. Evet.
Şimdi bunların kaynağını ben Türkiye'den uygulanan yani birkaç makaleyi okudum. İkisini seçtim işlerinden. Müsevi inancında ölüm, cenaze, töreni ve yaz gelenekleri. Bu konuda yazılan makalede Yahudilerde olan şey. Yahudilikte baktığıma göre 3 gün vardır. 3 gün yası, öldükten sonra kişinin arkasından yapılan törenler artık evet. Uygulamalar. Sonra 7'si vardır. Bunlar hepsi mecburi. Sonra 30'u vardır. Evet. Sonra da 1 senesi var. 12 ay geçiyor.
O zaman demek ki 7'sini almışlar, 30'unu bırakmışlar ve seneyi devriyesini almışlar evet. Yahudilerden.
Evet. Evet. Ondan sonra başka bir makale, bu da şeylerin, Ortodoksların, bu da Türkiye'de.
Hristiyanların yani. Evet.
Hristiyanlar Ortodoks Kilisesi'nde ölüm ve cenaze töreni. Şimdi bunlarda da biraz farklı. Bunlarda 7'si var. Ondan sonra 40'ı var. Ondan sonra 52'si var. Bir de senesi var.
Demek ki tamamen oraya uymuşlar bizimkiler. 7'si, evet. 40'ı, 52'si, seneyi devriyesi. Evet. Bakın bu işler yani bu bütün Müslüman kardeşlerimize söylüyoruz. Gerçekten yani bir adamın bir yakını vefat ettiği zaman yanıyor yani vallahi ne Allah yani keşke ölmeseydi demeye başlıyor adam. Bitecek gibi değil. Az önce şey yapmıştık ha bir şey eksik bıraktım. Orada o imam şey dedi ki bak dedi haftaya dedi 7'sini yapacağız dedi. 52'siyle seneyi devriyesini ben not alıyorum size bildiririm. Çünkü buna şey, bak aile bilmiyor, bu not alacak, onlara telefon edecek, evet. Bildirecek. Niye? Oradan para kazanacak.
Sayımını hoca yapıyor.
Yani vatandaş değil, evet, devam et.
Dolayısıyla bu önerim şöyledir. Bu makaleleri internetten okuyabilirler izleyiciler ve oradan da şunları görebilirler. Bu Yahudi ve Hristiyanların geleneğinde olan her şey neredeyse %90'ı bizim İslam'a geçmiştir. Gelenek olarak geçiyor. Bir dini emir falan öyle bir şey yoktur.
İslam'da öyle bir şey yok.
Yoktur. Şimdi ölen kişinin arkasından Yahudi ve Hristiyanların okudukları bir Tevrat'tan da İncil'den de bölümler vardır. Mesela Yahudiler Mezmur şeyinden süresi mi artık diyelim. Oradan 90. bölüm ve 91. bölümlerini okurlar. Dua mahiyetiyle okurlar.
Bizde de Yasin okurlar.
Ondan sonra Hristiyanlıkta da aynı. Mezmurlardan okurlar fakat onlar Yahudilerin okuduğu 90 ve 91. bölümleri okumazlar. 119. bölümden başlarlar. Böyle bir şey. Şimdi eski bir haber olduğu için bilmiyorum okuyalım da Diyanet'in şöyle bir şey vardır. Güncel haberde 2012'de geçen bir açıklama. Diyanet'ten ezber bozan açıklamayı başlığını atmışlar. Şöyle ki Diyanet İşleri Başkanlığı ölülerin ardından yakınlarının sıkça uyguladığı 7, 40, 52 duasının ve özel merasim yapmanın dini bir dayanağı olmadığını açıklamışlardı.
Doğru söylemişler. Evet, doğru,
yani
doğru.
Bu bir taraftan güzeldir. Buraya 3 katılmamış, 1 senesi de katılmamış.
Tabii bu, sene devriye de yok.
Yoktur zaten. Bunları söyledikten sonra. Bir de bir şey hocam söylemek isterdim.
Belki biraz okuma meselesi.
Okuma meselesiyle ilgili Kur'an'a şöyle ki bu bütün haberlerde geçtiğine dair bir şey aldım. Arapça yazılmış Sovyet Ceza Kanunu'nun yıllarca Kur'an-ı Kerim diye okunur diye başlığıyla bir yazı, bir haber. Başkartistan'da yani Rusya Cumhuriyeti'nde bir özerk bölgesinde bir Tatar kadın yıllarca bu kanunnameyi Arapça olduğu için Kur'an zannetmiştir ve onu yastık altında saklamış. Daha sonra çocuğu herhalde belli bir yaşa geldiği zaman onun güzel bir iş sahibi olması için çocuğuna o kitabı yatağın yastığın altına koyuyor ve dualar ediyor. Yani inanarak
çocuğu
yapmış.
İyi bir insan olsun diye.
Daha sonra o çocuk polis oluyormuş ve istihbaratta bir iş sahibi oluyor. Yani böyle bir
sebebi
şey.
O.
Sebebi o.
Tabi anlamadan yaparsanız bu iş öyle olur. Allah rahmet eylesin. Timur Taşuçar'ın bir hatırası vardı. Timur Taşuçar benim yani birlikte 78'den sonra 3 yıl birlikte müftü yardımcılığı yaptığımız, yani benim şeyim, arkadaşım diyor ki hacca gittik diyor karayoluyla. Şimdi diyor sınırdan içeri giriyoruz. Arap şeyli görevliler geldi. Bana soru soruyorlar. İşte şu var mı diye soruyorlar. Bu var mı diye soruyor. Ben de cevap veriyorum. Bakıyorum arkadan amin amin sesleri geliyor. Lan bu ne? Bir döndüm ki bu Arap şu var mı dediği zaman amin diyor. Bu var mı diye soruyor ona. Benim cemaatimmiş diyor. Ben hani arkam dönük olduğu için hani birisi dua ediyor zannediyordum. Ya siz ne yapıyorsunuz? İyi adam dua ediyor, biz de amin diyoruz. Lan ne dua etmesi? Eşyalar arasında şunlar var mı, bunlar var mı diyor. E çünkü millet dua ederken de neye amin dediğini bilmiyor ki. Neye amin dediğini bilmiyor. Şeyde bir gün Kabe'nin etrafında tavaf ediyorum. Sanki Mısırlı gibi. Bir kız şey yapıyor, okuyor. Annesi de yanında tekrarlıyor. Şimdi kız diyor ki, böyle kulağını şey yaptım. Annesinin boyu biraz kısa, kızın şeyi biraz daha uzun. Herhalde o kalabalıktan pek anlayamıyor. Kız diyor ki, Allahümme ecirna minennar. Ya Rabbi bizi cehennemden kurtar. Annesi ne diyor? Allahümme edhilnennar diyor. Ya Rabbi bizi cehenneme sok. Arap olmasına rağmen düşünmeden söylüyor yani. Bu tür şeyler var. Peki evet, şimdi Abdülaziz Bey geldi. Bakalım Budistler ne yapıyor? Bu şimdi çünkü Abdülaziz Bey Japoncayı çok iyi bilen bir arkadaşımızdır. Az önceki Rüstem Bey bizim Kırgızca sistemimizin yöneticisiydi. Abdülaziz Bey bizim Uygurca şeyler üzerinde çalışıyor. Tabii Çince'yi de iyi biliyor. Dolayısıyla o şeyde Budistlerle alakalı bize bir bilgi ver bakalım.
Şu Kur'an okuduktan sonra yani bizim Doğu Türkistan'da da şimdi de var da öyle bir gelenek şey. Karıları topluyor. Ondan sonra o evde mesela yedisi, kırığı, senesi, devriyesi olduğu zaman karıları toplayıp orada okutuyorlar, cüzleri dağıtıyorlar.
Yani hocalar topluyorlar. Evet, hocalar. Kariler.
Yani kari, hafızlar
siz
yani.
Siz kari diyorsunuz, kari biz diyoruz. Hafız diyoruz. Evet, hafızları topluyorlar.
Okuyor ya, o yüzden kari herhalde.
Tamam.
Ondan elde eden sevapları herhalde ölen kişi.
Tabii. Zaten, şey yapıyor. Zaten sen bir Süleymaniye Camisi'ne bir git de bir Fatiha okuyor. Bağışlanmadık kimse kalmıyor ya. Ulan Fatiha ile ne alakası var Allah aşkına ya? Tövbe estağfurullah. Evet.
Şimdi onunla alakalı, nereden geldiğiyle alakalı bir araştırma varmış da Ankara Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan Ayşe Kılıç'ın 2012'de yaptığı bir tez var. Yüksek lisans teziymiş. Budist dönemi Türk şiiri üzerinde incelemeler Ansang'a ait bir şiir metni diyor. Burada demiş ki 114. sayfasında Budizmi kabul eden Uygurlarda yapılan bir hayrat veya vakf işi sonrasında ortaya çıkan sevabın başkalarına intikal ettirilmesi adeti vardır.
Tabii Budizm'den öğrenilmiş yani.
Budizm'den şey yapmış.
Bir sevap kazanıyorsun, o sevabı başkasına veriyorsun.
Evet.
Yani bu da tabii bugün Türkiye'de de bu var. İşte şimdi Diyanet'in açıklamasında da var değil mi? Şehitlerin ruhuna bağışlanacak diye. Evet. Kardeşim birisinin ruhuna sevap bağış. Evet, buradan tekrar Diyanet yetkililerine söylüyorum. Birisinin ruhuna, bir yerden elde ettiğin sevabı birisinin ruhuna bağışlamak nereden çıkıyor? Böyle bir şey var mı?
Ruhlar sevap.
Ben şimdi bak bu.
Şöyle diyor hocam, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim okunacak. Yani onların ruhlarına ithaf.
İşte bağışlama manasını.
Ne demek, pek de açık değil.
Ruhlarını hediye ediyor. Ruha ne demek ruh hediye etme? Ben şimdi bak.
Su içtim. Tamam. Size bağışlıyorum. Ya kardeşim. Yani kendim için içtiysem namerdim. Sizin için içtim. Yani midenize bir şey gitti mi?
Tövbe estağfurullah. Yahu. Allahü Teala demiyor mu bu en leyse lil insani illa ma sa'a diyen Allah değil mi? İşte insanların yararlandığı bir hayır hasenat, evet, bir de hayırlı evlat. Peki bu hayırlı evlat bu insanın eseri değil mi? Yaralanan ilim o kişinin şeyi değil mi? Ya da yaptığı bir iyilik yaptıysa onun.
Dünyada
onun için
Allah ettiği şeyler yani.
He. Onun için Allahü Teala Yasin suresinde ne diyor? Ve nektubu ma kaddemu ve atharuhum. Yani hayattayken yaptıklarını da geriye bıraktıklarını da yazarız diyor. Yani sen gençliğinde kazandığın, çalışmış, kazanmışsın, bir ev yapmışsın, oturuyorsun içinde, bir de kiraya veriyorsun, kirasını alıyorsun. O çalışmanın bedelidir değil mi? Aynen onun gibi vefat ettikten sonra da yaptığın hayırlı hizmetin sevabından yararlanırsın. Ama sen yararlanıyorsun, başkası değil. Yani
sen yaptın onu.
Sen yaptın çünkü, başkası yapmadı. Efendim birisi başkasına dua eder. O ayrı bir şey. Hep her namazda yaparız. Rabbena gfirli ki ayettir zaten. Ya Rabbi beni bağışla. Veli valideyi annemi babamı. Velil müminin ve müminleri yevme yekumul hesap. Hesap günü. Tamam, Allah'tan hep böyle hayır isteriz, güzellik isteriz de bu bir bağışlama değil. Allah'ın affetmesini istemedir. Ama bir bağışlama diye bir şey çıkmış yani. Demek ki Budizm'den geliyor bu. Gerçi o şeyde de vardı. Yahudiler, Hristiyanlarda da vardı. Evet.
Hatta daha öncesinde savaşlarda öldürülen düşmanın ruhu öbürü dünyada öldürülenin kölesi olsun diye bir taş dikilir ve böylece kazanana verilmiş olurdu. Kazanan kişi isterse bunu başka kişiye verebilirdi.
Ha, bir taş veriyor. Bu ölenlerin ruhu ahirette senin şeyin olacak, kölen olacak. O zaman diyor. Tutuyor diyor, senin olsun diyor.
Bu kök Türklerde Balbal ile Türk İslam çevresinde Mevlid duası ile, Budizm'i kabul eden Uygurlarda ise Buyan evirmek ile yapılmıştır.
Ne demek o Buyan evirmek?
Buyan evirmek yani sevabın tevcihi.
Ha, sevap anlamını yani, başkasına sevap.
Yani sevabını başkalarına devri düşüncesinin kökeni ata ruhları için yapılan hayrı işleriyle ilgilidir.
Tamam.
Böyleymiş hocam.
Peki bunu şimdi da, evet.
Şinasi Tekin Buyan evirmek diye tamam. Şey
peki var. Peki şimdi bir de şey var yani dua ediliyor. Değil mi? Mesela şimdi şehitler için oturacaklar bu şeyde dualar edecekler. Artık onları şöyle, ya kardeşim Allahü Teala şehitlerle ilgili diyor ki yine Ali İmran suresinde
zaten bu hatimlerden hasıl olan sevap vesaire
verecek. Ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillahi embata. Allah yolunda öldürülmüş olanlara siz ölü demeyin. Adamlar canlarını Allah yoluna vermiş. Gerçekten o 15 Temmuz gecesi hakikaten o yapılanlar işte kızım da gitti şeye. Sağlarından sollarından şeyler oğullarım kızım kurşunlar uçuyordu. Onlar da şey yapabilirlerdi. Allahü Teala korudu değil mi? O gün canlarını ortaya koyanların yaptıkları elbette onu o son derece şeydir. Yani o ayrı bir konu. Onlar tabii Allah rızası için yapılmış şeylerdir. Allah zaten onun karşılığını fazlasıyla veriyor. Diyor ki وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَنْوَاتَ Allah yolunda öldürülmüş olanlara öldü demeyin. وَلَحْيَاُنْ Onlar diridirler. Yok, عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ değil mi? وَلَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ diridirler. Allah katında rızıklandırılıyorlar. Yani yeme içmeleri var bugün. Peki ferihine bima atahumullahu min fadli. Allah'ın onlara ikram olarak yaptıklarından son derece mutludurlar. Ve estebşirune billezine lem yelhaku bihim. Henüz kendilerine gelmemiş, karışmamış olanları müjdelemek isterler. Ya şunlarla bir görüşsek, bir şey de müjde versek. Yani biz ölü değiliz ki, biz hayattayız. Ella havfun aleyhim ve lahum yahsen. Ne korku var, ne üstüne üzülük. Korkacak bir şey yok. Üzülmeyin ya. Bak muhteşem bir şey.
Bununla müjdelemek istiyorum.
Tabii bununla müjdelemek. Ve sebşirune Allahu yesebşun bi ni'meti min Allahi fadlin. Allah'ın yaptığı nimetler ve yapacağı ikramla da müjdelemek isterler. Ve Allah la yudî ecrel müminin. Allah müminlerin ücretini azaltmıyor. Cenab-ı Hak zaten fazlasıyla vermiş. Ne bu onların kazançları? Elbette ki o gece canlarını ortaya koyanlar her türlü takdirin üzerinde hakikaten. Ama Allah-u Teala karşılıklarını vermiş. Elbette ki oraya gidenler sevaplarını da alacak. Ama asıl mesele şu. O gün o hareketi yapanların da Resulullah'ın yaptığı gibi onların içlerindeki düşmanlığı yok edip onları da tekrar dost haline getirmek. Yoksa sıkıntı şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi Resulullah ne yaptı? Kendisini Mekke'de yaşamaz edenlerin Mekke'ye girdiği zaman bir tanesinin böyle bir çöpünü bile almadı. Bir tanesinin canını sıkacak en küçük kelime bile kullanmadı. Öyle bir güzel bir davranış gösterdi ki karşısında saygı duymaktan başka seçenekleri kalmamıştı. Evet, bir de yani başkasına dua etmek ne demek? Evet, onu da bir senden şey yapalım.
Evet hocam, bu sizin okuduğunuz son ayetler Ali İmran suresinin 170 ve devamındaki ayetlere göre ihtiyacı olanlar şehitler değil, bizleriz o zaman. Yani onların hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani ne bizim okuduğumuz hatimleri, ne salavatları, ne şunlara, ne bunlara. Asıl ihyaya ihtiyacı olanlar bizleriz. Bu da işte burada anlatıldığı gibi okumadan değil, okuyarak anlamak ve bunu hayata uygulamakla mümkün olur. Çünkü hepimizi ötede karşılayacak olan şey bu dünyada bilinçli olarak yapıp ettiğimiz şeylerdir. Mesela İsra suresinin 13. ayeti, 13 ve devamındaki ayetlerde Allah-u Teala her insanın tairini, yani uçup gider sandığı işlerini boynuna bağladık diyor. Mezardan kalkış günü ona ait bir defter çıkarırız, açılmış bir şekilde onu karşılar. Hepimizi karşılayacak olan defter bu dünyada hepimizin bilinçli olarak yapıp ettiği şeyler, kendimizin yapıp ettiği şeyler. Ona şöyle denir, defterini oku, bugün kendi hesabını kendine vermen yeterlidir. Kim yola gelirse kendi yararına gelir, kim de yoldan çıkarsa kendi zararına çıkar. Kimse kimsenin yükünü çekmez. Yani ne bizden dolayı bir başkası sorumlu olacak, ne de biz birilerine bir şey okuduğumuz için onun ötede işleri yoluna girecek. İlkeler gayet açık. Yine biraz önce hocam atıfta bulundu Necim suresinin 38 ve 39. ayetleri. Dememişler mi ki kimse kimsenin günahını yüklenmez? İnsanın kendi çalışmasından başka kendine başkası kendine ait değildir. Çalışması yakında gözler önüne serilecektir. Sonra ona yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir. Necim suresinin ilgili ayetleri.
Çalışmasının karşılığı kendisine ait. Evet. Mesela şimdi o canlarını Allah yolunda verenler de birer örnektir, değil mi? Çok güzel bir örnektir. O onun gayretidir. Onun örnekliği bile sevabının artmasına sebep olur. Evet. Ya da işte şurada güzel bir ilmi çalışma yaptın. Onu alıyorsun. Evet. Bir eser bıraktın, onu alıyorsun. Evet.
Yani biraz önce okunan ayetlere göre bu işte bu dünyada canını veren, Allah rızası için canını veren ve Allah-u Teala'nın şehit dediği mertebeye yükselen insanlara bizim verebileceğimiz hiçbir şey yok. Tam tersine onlar keşke geride kalanlar da bizim yaptığımızı yapsalar da bizim mertebemize gelseler diye şey yapıyorlar. Yine Yasin suresi biraz önce okundu, 12. ayeti. Ölüleri biz dirilteceğiz, yapıp ettiklerini ve arkalarına bıraktıklarını da yazmaktayız. Her şeyin kaydını bir ana kitapta tek tek tutmaktayız. Burada da gördüğümüz gibi kişinin yapıp ettikleri kendisi için, başkası için değil. Yine duanın, anlamlı bir duanın, yani işte dualar ediliyor, hatimler okunuyor, onlara bağışlanılıyor, bütün bunlar konuşuldu ya. Gerçek bir dua, yani Allah katında gerçek bir dua, etkisi olan bir dua nasıl olur? Onun örneği var. O da Ra'd suresinin 14. ayeti. Doğru çağrı Allah'a yapılan çağrıdır. Allah ile aralarına koyup yardıma çağırdıkları bunlara hiçbir şekilde karşılık veremezler. Onlar ağzına su ulaşsın diye iki elini suyun üstüne yayan kimseye benzerler. Su bu şekilde ağza gelmez. Ayetleri görmezlikten gelenlerin çağrısı boş bir çağrıdır. Yani yapılması gereken bir takım şeyler var duanın gerçekleşebilmesi için. Bunun bir etkisinin olabilmesi için. Bir kişi suyun karşısına geçip ellerini suya uzatırsa o sudan içemez ve susuzluğunu gideremez. Bir şeyler yapılması gerekiyor ki onun o kişiye bir yararı olsun.
Bizimkiler ne yapıyorlar?
Ya Rabbi,
İsminle şunları kahret.
Bize şunu ver, bunu ver. Tamam. Kardeşim iste güzel de. Yani kahharla falan Allah kimseyi o zaman sen ne işin var?
Tam hocam bu verdiğiniz örnekle ilgili bir ayet. Böylesi,
senin ne işin var ya?
Böylesi bir dua. Yani Allah'a emirler yağdırmak. Biz oturalım, abdestimizi alalım, camiye gidelim. Ondan sonra yarım saat Allah'ım şunu yap, bunu et, emirler yağdırma. Böylesi bir örneği Allah-u Teala kötü bir örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösteriyor. Böyle bir dua yapılmaz. Nedir o? O da Maide suresinin 24. ayeti. Tabi bu ayetin öncesi var. Musa Aleyhisselam'ın yanındaki insanlar Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki aslında bir yere gidilip oranın elde edilmesi, savaşılması gerekiyor. Bunlar savaşmak istemiyorlar ve Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki bak Musa, onlar orada olduğu müddetçe biz asla oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, savaşın, biz burada oturup sizi bekliyoruz. Bakın Allah-u Teala bu adamları yererken bu örneği veriyor. Musa'ya böyle dediler bunlar. Yani savaşılması mı gerekiyor? Rabbinle sen git Musa, orada savaş, orayı al, sonra biz geliriz. Bugün de yapılan dualarda benzer şeyler var. Yani Allah'ım sen şunu kahret, sen şunu şöyle et, sen bunu böyle et. Oturduğun yerden böylesi bir dua, işte bu adamların yapmış olduğu gibi bir tavır olmuş olur.
Zaten yok, daha açık bir şey var. Bu Bakara suresi 201 ve 202. Evet. Ayetler çok daha önemli bu açıdan.
Onları da okuyalım. Bakara 201 ve 202. ayetin meali şöyle. Kimileri şöyle der. Rabbimiz bize bu dünyada güzellik ver, ahirette de güzellik ver, bizi o ateşin azabından koru. Bunlardan her birine kazandıklarından bir pay vardır. Yani dua ediyorsun ama devamında mutlaka bir iş yapman gerekir. Allah hesabı çabuk görür.
Bak bir grup diyor ki Rabbena atina fid dünya. Mesela gidersiniz, ya Rabbi bana araba ver, ya Rabbi bana otomobil ver, ya Rabbi bana makam ver, mevki ver, hep dünyalık ister. Tamam. Madem hep dünyalık istiyorsun, sen ahireti istemediğin için ve malum fil ahireti min halak. Onların ahireti alacakları yok, çünkü öyle bir talepleri yok. Peki dünyalığı alacak mı? Dur bakalım. Ondan sonra ve minhum men yekul rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Bazıları da diyor ki ya Rabbi bize bu dünyada da güzellikler ver, ahirette de bizi cehennem azabından koru. Bir her namazda bu duayı okuruz. Güzel. Peki verecek mi Allah? Duayla oluyor mu? Ama arkasından her ikisi için ulaike lehum nasibun mimma kesebu. Bunların sadece kazançlarından pay vardır. Çalışıp kazanırsan araba da alırsın, otomobil şey evin de olur, şu olur, bu olur. Dünyalık senin olur.
Örnek vereyim.
Evet, ver, al.
Geçen hafta hocam bir rapor okudum. Tarım ürünü ihracatla ilgili bir rapor vardı. 2017'de Hollanda diye bir ülke var. Hollanda ile Türkiye arasındaki bir mukayese yapıyorlar ihracat konusunda. Tarım ürünü. Hollanda'nın alanı 41.000 kilometre kare.
Türkiye
Konya diye bir şehir var Türkiye'de. Onun alanı 39.000 kilometre kare. Yani hemen hemen aynı. Hollanda her yıl geçen 2017'de 113 milyar dolar ihracat yaptı. Bu tarım onun konusunda. Türkiye ise tüm Türkiye 19 milyar dolar ihracat yaptı. Hollanda 113 milyar, Türkiye 19 milyar. Şimdi soru şu. Onlar çok dua ettikleri için bu sonuç aldılar mı yoksa çok çalıştıkları için?
Yağmur duasında çok çıkmış.
Yani halbuki Türkiye'deki coğrafya Hollanda'dan daha iyi bir coğrafya.
Tabii.
Daha geniş bir yer. Her şey var. Yağmur var. Ziraat var ama çalışmak yok. Hep dua ediyoruz.
Yani şimdi az önce ayeti okudu ya. Şimdi şurada su var. Mesela şurada su var. Böyle diyorum. Su ağzıma gel. Su ya Rabbi şu suyu bir ağzıma ulaştırır mısın? Birisi görse ne yapar? Ulan bu kafayı yemiştir değil mi? Ulan şu önünde al da iç. Öyle değil. Gerçekten bak Allah açıkça söylüyor. Diyor ki çalışmalarından pay var. Dünyalıkta istersen çalışacaksın. Ahireti istersen çalışacaksın. Çalışmazsan hiçbir şey yok. E niye dua ediyoruz? Sen çalışsan Allah senin yolunu kolaylaştırır ve imkanları verir. Ama çalışmazsan hiçbir şey yok. Gece gündüz durmadan çalışır. Onun için bir insanın en büyük hazinesi zamanıdır. Zaman gitti mi tekrar geri gelmiyor. Ama parayı kaybedersen tekrar kazanabilirsin. Şu bu falan. Fakat zaman. En iyi zamanı değerlendirmemiz lazım. Ve çok çok iyi çalışmamız lazım. Evet. Bir şey mi söyleyeceksin? E gel bakalım sen ne diyorsun? Şu Özbekistan'dan. Evet. Geç geç. Evet. Gel şuraya gel.
Konuşulan tüm konulara bağlı alakadar olan bir şey aklıma geldi. 10 gün önce Evli Hanım'la konuştum. Zaten her gün konuşuyoruz. Kayınpederim öldüğüne tam bir sene olmak üzereymiş.
Özbekistan hangi şehrindeydin sen?
Endican'da. Endican vilayet, Endican şehrinde. Kayınpederim geçen sene vefat etmişti. Kayınannem de doğarken hastaydı yani yürümesi zordu. Çalışamadı. Devlet ona şey veriyor, mağdur parası mı diyor. 10 gün önce dedi ki babamın vefatına bir sene yaklaşıyor. 300-400 dolar falan lazım. Köye şey yapacağız. Yıllık dediğiniz gibi yani.
Ha, yani sene şey seneyi devriyesinde ha. İkramda bulunacağız.
Ha. Dedim ne lazımmış? Bir tane koyun falan filan yani bir düğüm gibi, küçük bir düğüm gibi yapacağız dedi. Ha dedim, ondan amacınız yani ne?
Aileye verilen sıkıntıyı görüyor musunuz? Öldü diye evet.
Ondan amacınız ne? Ne için yapıyorsunuz? İşte babamın günahları affedilecekmiş, namaz falan da kılmıyordu. Onlara sizin verdiğinizden ne yapıyorsunuz? Yani işte biz sevabımızı, yaptığımız iyiliği, sevabını babama veriyormuşuz diyorum. Ama benim parama geliyor bu şeyler. Sevap benim.
Parasını ben vereceğim.
Ben vereceğim. Senin babam alacaksın. Bir de dedim sen kendin muhtaçsın. Şeye benden istiyorsun ama başkalara mı yediyorsun? Bu gelim hocana git dedim köyde en büyük hocanın. Hocam böyle diyor. Babama hiç sevap yetmeyecekmişiz. Annenin yaptığı iyilik. Annene para benden alırsan bana gelecek. Dedim izin vermemiş bizim köyün imamı. Öyle olmaz. Bizim şey geleneksel.
E tabii canım. Onların elinde de bir şey geçiyor.
Benden de aldılar sonunda ne yaptılar?
Yo sen niye verdin ki? Vermeseydin para onu.
Ya.
Ama sen gene destek vermişsin. Müsaade etmeyecektin. Evet şimdi neticeye gelelim. Şimdi biliyorsunuz bakın gördünüz. Tabii Özbekistan'da Budizm'in ve şeyin Zerdüştlüğün oldukça etkili olduğu bir bölge. İşte Buhara, Semerkant. Bizim bu hadis kitaplarını yazanların da olduğu bir çevre. Neyse şimdi biz ne yaparsak yapalım. Yani bugün efendim falan mezhep, filan mezhep, filan görüş, filan şey. Tamam işte Budizm'den etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Efendim Hristiyanlıktan etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Şeyden, Yahudilikten etkilenmiş, Zerdüştlüğünden etkilenmiş. Ama bunların yaptıkları her şey yanlış değil ki. Kur'an-ı Kerim'in onları tasdik ettiği taraflar var. O tasdik edilen taraflar alınacak elbette. O zaman bizim tekrar ediyorum yapmamız gereken
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'sine geri dönmek. Oraya geri döndüğümüz zaman hiçbir mezhep bizi suçlayamaz. Hiçbir tarikat suçlayamaz. Hiçbir cemaat suçlayamaz. Ve Resulullah'ın Medine'siyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini, Kur'an-ı Kerim'in nasıl uygulandığını, sahabenin o Kur'an'ı nasıl yaşadığını her gün gözümüzde canlandırarak bu yanlış din algısından kurtulmamız mümkün olur. Bir de bugün çok güzel imkanlar var elimizde. Bu güzel imkanlarla bu dini bütün insanlara anlatırız. Bugün ben yanlış meallerden bahsedecektim ama ona vakit kalmadı. İnşallah artık önümüzdeki haftadan itibaren Kur'an-ı Kerim'in başına gelenler, yani Kur'an-ı Kerim gerçekten ciddi anlamda tahrif edilmiş bir kitaptır. Tabi tahrif deyince hemen kelimeleri değiştirilmiş, hem hareketleri değiştirilmiş gibi düşünülüyor. Tahrif kelimesi de tahrif edilerek bunun üstü çok ciddi anlamda kapatılmıştır. Tahrif anlam kayması demektir. Bunu sürekli şey yapıyoruz. İnşallah çünkü şeyden önümüzdeki haftadan itibaren şey yaparız. Çünkü bugün birçok ateist siteler bu yanlış mealleri alarak şey yapıyorlar ve gençler ister istemez ciddi bir sıkıntı içerisine giriyorlar. Çok yanlış bir şey oluyor. Hatta ben çok vakit geçti ama şey yapayım. Gene tanınmış bir kişi belki ismini söylememizi istemeyebilir diye şey şuradan alayım. Diyor ki şimdi şu anda dindar kesimin en çok tanıdığı kişilerden. Diyor ki ben diyor işte dine yöneldim diyor gençliğimde. Dine yöneldikten sonra dedim ki ya bir de meal okuyayım dedim. Yani Kur'an-ı Kerim'in mealine bakayım. Bakara suresinden başladım diyor. 6. ayete geldim. Bakın şuraya bakın. Küfre saplananlara gelince onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazdır. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Ve bunu okudum. Ya Allah gözlerini perdelemiş. Kalplerine, kulaklarına mühür basmış. Yani görmüyor, duymuyor, anlamıyor. Bu adama ceza veriyor. Hemen diyor bıraktım, bu Allah'ın kitabı olamaz dedim diyor. Ateistim zaten diyor, tekrar ateist oldum diyor. Yani dedim bu kişi şu anda yaşayan ve oldukça iyi tanınan bir insan olduğu için adını söylemiyorum. Sonra diyor bir suç işledim. Beni hapse attılar, ateistlerin bulunduğu koğuşa koydular dedim. Belki bundan 40 sene kadar önce yani. Yaşı öyle gösteriyor çünkü. O koğuşa girdim, ateistlerle görüştüm. Baktım hemen hepsi benim gibi ateist olmuş. Yani hakikaten Kur'an'a öyle yanlış anlamlar veriyorlar ki inanılır gibi değil. İnşallah onu önümüzdeki haftadan itibaren anlatmaya çalışacağız. Ama bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'na tekrar çağrıda bulunuyorum. Lütfen Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Kendi hayallerinize göre bu dini şekillendirmeyin. Geleneğe göre değil, Allah'ın kitabına göre şekillendirin. Bir. İkinci çağrı da yetkililere'dir. Evet, seneyi devriye insanın hoşuna gider. 15 Temmuz şu, tamam, ne olduysa oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkelilere davranışı gibi davranmak zorundayız. Bu insanların kalplerini kazanmamız lazım. Yapılmış yanlışları tekrar tekrar söyleyip de, yani yarayı sürekli didip de onu kangrene çevirmeyelim. Yaraları tedavi etme yoluna gidelim. Bu insanların gönüllerini kazanalım. Ve ancak o şekilde bu dünyada elimizdeki bu fırsatı çok iyi kullanmış oluruz. Allah yardımcımız olsun. Peki, sağ olun.